Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz'la birlikte bir İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hayırlı yayınlar diliyoruz. Bu stüdyo ortamında daha böyle bir farklı bir haleti ruhi oluyor değil mi hocam?
Yani tabii ortam değişince ister istemez düşünceler, fikirler, algılar, idrakler değişiyor herhalde.
Evet. Hocam malum bu gece tescil edeceğimiz mübarek bir gece, Miraç Kandili.
Evet.
Hepimizin dolayısıyla mübarek olsun. Buradan hem dinleyicilerimizin hem izleyicilerimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyoruz. Bu vesileyle doğrudan Miraç'la ilgili konuşsak bugün ne dersiniz?
Münasip olur. Çünkü Miraç'ın hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ayrı ve anlamlı bir yeri var. Hem de müminlerin hayatında Miraç gecesinin bir hatıra olarak çok anlamlı, önemli bir yeri var. İyi olur.
Evet. Bu geceyi hocam değerlendirmeyi de konuşalım. Yani bu gece hakikaten ne yapmak gerekir? Bu geceyi ben değerlendirmek istiyorum diyen ne yapması gerekir? Evvel emirde biz bunun niye Miraç gecesi olduğunu veya niye böyle bir kutsiyet atfedildiğini öğrenebilir miyiz?
Tabii ki. Aslında tabii sorunuzun içinde farklı bir şey de var, yorum da var. Yani geceler, günler, zamanlar mutlak manada hepsi eşittir. Yani biri diğerinden daha farklı değildir. Sadece o gecelerde meydana gelen bir takım olaylar o gecelerin veya günlerin veya saatlerin diğerlerinden farklı olmasına vesile olmuştur. Miraç ya da İsra gecesi de bu açıdan onda meydana gelen olay ya da olaylar ile önemli bir değer kazanmıştır. Bir defa İsra ile Miraç'ı birbirinden ayırarak anlatsak daha da anlamlı olur. Çünkü birisi Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde açık ve net ifadelerle anlatılıyor. İsra kısmı yani gece yolculuğu kısmı nedir o da? Efendimizin bir gece efendim Mescid-i Haram'dan onun avlusundan alınıp bir gece yolculuğuyla civarını mübarek kıldığımız dediği Allah Teala'nın kitabı keriminde Mescid-i Aksa'ya götürülüşü hadisesinin anlatıldığı o İsra gece yolculuğu o bir safa. Bir de ondan sonraki safa yani Kudüs'ten işte Refref adı verilen Binit'le yine Cibril'in önderliğinde Efendimizin sema katlarına urucu Miraç oradan geliyor zaten yükselmesi manasına. Tabii bu İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleşmesi öncesi Efendimizin hayatında meydana gelen olaylarla birlikte bunu değerlendirmek daha kolay anlaşılmasını ve değerini daha iyi ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Malumlarınız Hicret'in nübüvvetin efendim 11. senesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açısından baktığınızda Senetül Hüzün olarak adlandırılır. Yani çünkü o senede Ebu Talip amcası ve Hatice validemiz peş peşe vefat ederek peygamberimiz peygamberliği süresi içerisinde büyük desteklerini gördüğü, ekonomik, sosyal desteklerini gördüğü, himayesine muhatap olduğu hem Ebu Talib'i hem de zevceleri Hatice validemizi kaybetmiş olmakla gerçekten bir sıkıntı yaşadı, bir hüzün yaşadı, üzüntü yaşadı. Ve tabii Mekke-i Mükerreme'de davetin, tebliğin bundan sonraki sürecinin çok kolay olmayacağını daha iyi görmüş oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bir takım arayışlara girdi. Acaba çünkü Efendimizin özelliği o yani hep ileri ufuklara bakıyor. Yani
aksiyon insanı.
Aksiyon insanı ve hedefler belirliyor. Yani bugün bunu, yarın öbürünü, bir başka gün daha ötesinde başka işleri yapmak üzere hedefler koyuyor kendisine. İşte daha başlangıçtan beri iki Ömer'den birisi Müslüman olsa diye koyduğu hedef gibi hep böyle hedefleri var. Yani Ebu Talip'le Hatice validemizin vefatından sonra da yani Mekke'nin dışına çıksak diye düşünüyor. Hatta ondan önce tecrübe var zaten. Habeşistan'a iki defa grup göndermiş, hicret grubu göndermiş. Birisinde işte Cafer İbni Ebi Talip yani Hazreti Ali'nin abisinin başkanlığında. Bu sefer ise Taif'e gitmek. Yani son derece havası latif, yüksek bir yer orası. Çok uzak değil, 90 kilometre civarında zannediyorum. Mekke-i Mükerreme'ye. Oraya gitmek, oradaki insanlara İslam'ı anlatıp acaba bir muhatap bulabilir miyiz, gönüllere dokunabilir miyiz düşüncesiyle bir sefer düzenliyor. Yanına azatlısı Zeyd'i alarak Taif'e gidiyor malum. Ümidi yani oradaki Sakif kabilesinin insanlarının kendisini anlayacağı istikametinde bir beklentisi var. Ama
umduğu gibi muamele
umduğu
göremiyor.
Umduğu gibi olmuyor. Tabii bu kader, onda da hikmetler var muhakkak. Ve tam tersi oluyor. Efendimiz'i yani taşlamaya varacak kadar bir kötü muameleye tabi tutuyorlar Taifliler. Yani Hazreti Zeyd İbni Harise Efendimiz'in önüne vücudunu siper ediyor taşlara karşı. Her ikisi de taşlardan yaralanıyorlar ve nihayet bir bağ evine, bir bahçeye sığınıyorlar. Bir Hristiyan bağcı var orada. Ondan sohbet ediyorlar. Orada biraz Peygamberimizin yaraları ve Zeyd'in yaraları tedavi edildikten sonra Peygamberimiz Mekke'ye geri dönmek durumunda kalıyor. Tabii Mekke'den dışarı çıkan bir adamın, uzun sefere çıkan bir adamın tekrar girişinde Mekke'nin yerlerinden birisinin vesayetinde girmesi gerekiyor. Hı. Yani bir himaye gerekiyor. Müşriklerden birinin himayesiyle Efendimiz tekrar Mekke-i Mükerreme'ye girmek zorunda kalıyor. Yani böyle işin safahatı uzun ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve o dönemde önemli bir ruhi daralma yaşıyor.
Yani iki tane vefat olmuş.
Evet. Taif hadisesi yaşanmış. Taşlama olmuş.
Dolayısıyla Miraç bir hediye midir hocam?
Aynen. Aynen bir ilahi bir armağandır Peygamberimize. Evet. Onun kalbini teselli etmek, sadrını münşerih kılmak, genişletmek ve hizmetlerdeki motivasyonu daha da yükseltmek adına ilahi bir armağan. Yani bir de tabii ki Hazreti Peygamber'in işte ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin gibi bir özelliği var. Allah'ın aleme rahmet kıldığı bir peygamber. O rahmet kılınan peygamberin mazhar olacağı, olması gereken güzellikler var. İşte onun zamanında bu dönem, bu yıllarda, bu yıl yani 11. yılında nübüvvetin gelmiş oluyor. Ve Allah Teala Hazretleri onu Kabe-i Muazzama'nın civarındaki harem avlusu içerisinden görevli Cibril vasıtasıyla Burak üzerinde bu bahsettiğimiz şey başlıyor. Seyahat başlıyor.
Hocam onu baştan ayırdınız, dediniz ki işte bir aksa kısmı var, gece yolculuğu.
Evet.
Bir de Kudüs'ten işte semaya ref'i var. Şimdi bunun ayrılmasının bir hikmeti de
şimdi her ikisi de tabii hem mefhumu kavramak adına hem de Kur'an'da ve hadislerde ayrı ayrı anlatıldığı için yani İsra kısmını Kur'an-ı Kerim sarahaten anlatıyor. Diğerlerine işaret var. Yani sarahaten yok Kur'an-ı Kerim'de Miraç kısmı. Nezm suresindeki bazı ayetlerin orayı anlattığına dair yorumlar var ama şey çok sarih. İsra kısmı Efendimizin o Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş kısmı çok sarih. O yüzden onu biz İsra gece yolculuğu diye Kur'an'da da geçeceğini ayırıyoruz. Ondan sonraki safahat hadislerde, hadis kitaplarında detaylı şekilde anlatılıyor. Yani şeyden Mescid-i Aksa'dan sema katlarına refref üzerinde urucu konusu ve ondan sonra sema katlarının her birinde farklı peygamberlerle mülaki olması, onlarla görüşmesi, onlara selam vermesi, onlarla karşılaşması vesaire. Esas en sonda 7. kat semada da Cenab-ı Hak ile mülakatı ve oraya huzura kabulü meselesi var. İşte o huzura kabulünde de esas peygamberimize verilecek olanlar veriliyor. Orada iki önemli armağan var. Birincisi kendisine ve ümmetine 5 vakit namaz farz kılınıyor. Es-salatu miracül mümin. İkincisi de Amener Resulü, Kur'an-ı Kerim'deki 6666 ayeti kerimeden sadece bu iki ayet
o gece mahsus.
O gece peygamberimizin kalbine indirilmiştir. Arada Cibril yoktur, vasıta yoktur. Doğrudan Allah Teala tarafından Efendimizin kalbine indirilmiştir. Bu o yüzden müstesna bir ayet-i kerimelerdir o iki ayet-i kerime. Bu iki armağan Efendimizin Miraç'tan getirdiği armağanlardır. Ve bir de tabii ki o mülakat sırasında Cenab-ı Hak ile Cenab-ı Peygamber'in buluşması esnasındaki tablo bizim bütün namazlarımızda tahiyyatta okuduğumuz ettehiyyatu duasıyla her namazda yeniden yaşanmaktadır.
Evet,
şöyle
evet.
Malum biliyorsunuz Cibril Emin artık buradan öteye bana izin yok. Siz buyurun diye huzura kabul için izin verdiğinde
Sidretül Münteha, Sidretül
Münteha noktasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mekandan zamandan münezzeh olan Allah Teala Hazretlerini Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diye selamlıyor. Yani her türlü tahiyye, tazim, selam, salavat yani dua, namaz efendim, ve tayyibat, güzel ameller. Hepsi sanadır ya Rabbi. Ben saygımı, selamımı, duamı, bütün iyiliklerimi sana arz ediyorum. Huzuruna geldim ve bunları sana arz ediyorum diye Cenab-ı Hakk'ı selamlıyor. Allah Teala evet. Hazretleri'ni selamlıyor Habibi Ekrem Efendimiz. Allah Teala Hazretleri de huzuruna davet ettiği ve kabul buyurduğu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın selamına mukabele ediyor. Nasıl? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey şanlı Nebi, selam senin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de senin üzerine olsun diye Habibi Edibine böyle ruh ve ruh tabiri caizse selamına mukabele ediyor. Tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu selamına mukabele edilmiş olması açısından Cenab-ı Hak tarafından herhalde büyük bir heyecan ve mutluluk duyarak o da hemen Cenab-ı Hakk'ın selamına tekrar mukabele ediyor. Evet. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yani ya Rabbi semiyena ve ta'ana selamını üzerimize kabul ettik ve bütün salih kulları üzerine de olmasını diliyoruz. Yani bizden önce ve bizden
yine
sonra.
Yine ümmetini orada Efendimiz azara veriyor.
Aynen unutmadığını ifade ederek onların üzerine sizin selamınızın değmesini, selamınızın ulaşmasını diliyoruz diye şey yapıyor. Tabii bu sahneyi seyreden Cibril Emin yan tarafta bekliyor. Yani Cenab-ı Hak ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görüşme sahnesine muttali olan Cibril Emin hemen şahadeti tabiri caizse patlatıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahitlik ve tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece o vardır. Bunu ilan ediyor. Arkasından da ve eşhedü yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Diyerek evet. Bu tablo ebedileşiyor. Yani evet. O yüzden es-salatu mi'racul mümin hadisi şerifi böyle tahiyye oturuşlarında sürekli Müslümanların gündemine taşınmaktadır. Yani evet. Biz ettehiyyatı okuduğumuz zaman ellerimiz dizimize otururken aslında hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'a verdiği selamı hem Cenab-ı Hakk'ın ona mukabelesini hem de tekrar Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'a mukabelesini hatırlıyor ve bu sahneyi bize taşıyan Cibril Emin'in şehadetiyle noktalıyoruz. Ondan sonra selavatlar devam ediyor. Yani hakikaten o tahiyyat duasının sahnelediği şey vaziyet yani namazdaki o duygu yoğunluğunu, Cenab-ı Hakk'a mülaki olma, huzur-u ilahide durma yoğunluğunu herhalde eğer insan teksifle düşünebilirse çok yüksek bir anlam kazandırır namaza.
Hocam Miraç'la namaz ilişkisi hakikaten birazcık daha üzerinde konuşulmaya değer bir ilişki. Evet. Çünkü
İnşallah bir şeyi de
onu bir ara konuşuruz hocam. Şimdi ben tekrar bir hani siz şimdi Kade'nin bu noktadaki şeyini ifade ettiniz.
Evet.
Kıyamla, rükuyla, sücutla aslında bunlar da her birisi bir
tabii,
sembolik
hepsinin çok farklı olarak. Anlamları var. Onları evet. Konuşalım inşallah bir belki evet. Ramazan içinde olabilir.
Evet inşallah.
Veya başka bir zaman.
Hocam Miraç'ın bu gecenin özellikle ki tekrar tebrik ediyoruz bütün hem dinleyicilerimizin hem okuyucularımızın, evet. izleyicilerimizin. Burada böyle bir verilen hediyeler var. Biraz önce bahsettiniz. Evet, bir tanesi namaz dediniz. Bir tanesi Amener Resulü diye bildiğimiz her yatsı namazında sonra okumayı ihtiyat haline getirmemiz gereken ayetler. Şimdi bir de İsra Suresi var hocam. Evet. Yani İsra Suresi'nin özellikle bu gece yolculuğunu ifade etmesi itibariyle kastettiği manalar da var. Onlardan biraz bahsedebilir miyiz hocam?
Tabii o baştaki ilk şeyi ayet-i kerime bu olayı zaten anlatıyor İsra evet. olayını. Ama o surenin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında ümmete lütfettiği 13 emir var. Yani Tevrat'taki 10 emre muadil onun benzeri 13 emir var. Bu emirlerin her biri aslında insanın Allah ile ilişkilerini, insanlarla beşeri münasebetlerini, dünyaya, dünya nimetlerine karşı tavrını, nasıl olması gerektiğini anlatan, detaylandıran çok önemli esaslar ifade ediyor. Bunların ilk emir aslında Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti, rububiyeti ve ona kul olma ile ilgilidir. Ve kadâ rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâ. Cenab-ı Hakk'ın her kulundan, her nebisinden, her insandan varlık sebebi olarak yüklediği bir sorumluluktur bu. Yani Allah Teala hükmetti ve talep etti ki ondan başkasına asla kulluk etmeyesiniz diye. Bu çok önemli bir hüküm. Çünkü ve me halaktul cinne vel ins illa liyabudun. Bakın içinde de abd kökünden, yani abd, ubudiyet, ubudet aynı kökten bunlar. Yani kulluk etme manasına bir ifade var. Çünkü insana bir kulluk görevi yüklediğini Allah Teala o Zariyat suresindeki ayetle ifade ediyor. Bu kulluk görevi aslında Allah'ın zatına yönelik olarak olması gerekiyor. Bunu gerçekleştiremezseniz bu kulluk ister istemez başka tarafa kayıyor. Yani insan Allah'a kul değilse mutlaka başka bir şeye kul oluyor. Paraya kul oluyor, makama kul oluyor, kadına kul oluyor, şöhrete kul oluyor. Oluyor da oluyor. Yani o yüzden Allah Teala Hazretleri işi baştan bağlıyor. Ve kadâ rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâh emriyle bizi kendisine kulluğa çağırıyor. Aslında zaten Kur'an-ı Kerim'de adları geçen peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman da onların toplumda tasfih için, mücadele için geldikleri dönemlerde hastalık, dert hangi istikamette olursa olsun ilk ilaçları bu tevhid ve ubudiyettir. Evet. Yani toplumda ahlaki dejenerasyon da olsa, ticari bozulma da olsa, efendime söyleyeyim başka bir takım tefessühler de olsa Allah Teala Hazretleri hepsine önce kendisine kullukla tevhidi talim ediyor. Burada da bu İsra gecesinde gelen ilk veya bu İsra emirleri arasında sayılan ilk emirde de Allah Teala Hazretleri kendisine kul olmayı, onun dışındaki kulluklardan soyutlanmayı ve böylece gerçek hürriyete ermeyi emrediyor. Çünkü Allah'a kul olduğu zaman insan hür oluyor.
Evet.
Çünkü Allah'a kul olması nefsine kul. Evet. Mutlaka. Dolayısıyla birincisi bu.
Birinci emir la ilahe illallah yani.
La ilahe illallah.
Allah'tan başka ilah yoktur.
Anlamıyla
tevhiddir. Yani. Zaten evet. Kur'an-ı Kerim neredeyse her ayet hocam tevhide çağırıyor
aynen,
malumunuz.
Aynen.
İkinci emir nedir hocam?
Ve bil valideyni ihsana.
Evet.
İkincisi anne babaya ihsan ile muamele. İhsan ne demek? İhsan kelime anlamı itibariyle bir şeyi iyi ve güzel yapmak demek. Hüsn kökünden geliyor. Biraz daha ıslahi manasına bakalım derseniz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği el ihsanu en te'abudallâhe ke enneke terâhu fe in lem tekün terâhu fe innehu yarak. Yani ihsan Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor duygusuyla hareket etmendir. Peki bu valideyne ihsan ile yani Allah seni görüyor. Sen onlara karşı bir saygısızlık, sui edep yaparsan bunlar kayıtta. Unutma bunu diyor Allah Teala yani. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'a nasıl kullukta saygılı, tazimli davranıyor ve onun huzurunda olduğu zaman nasıl işin farkında olmaya çalışıyorsan anne babana hürmet ve saygı konusunda da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğun ve onun tarafından görüldüğün duygusuyla onlara iyilik ve güzellikle muamele etmeye özen göster. Yoksa kurtulamazsın yani.
Evet.
Çünkü niye böyle? Çünkü insanın varoluşunun sebebi ebeveynidir. Yani evet kadir mutlak Allah Teala'dır. Hepimiz onun eseriyiz. O bizim var edicimizdir. Amenna birinci olarak. O yüzden önce onu zikretti. İkinci olarak da bizim bu dünyaya gelişimize vesile olan ebeveynimizdir, valideynimizdir, anne babamızdır. Dolayısıyla o yüzden ikinci olarak Allah Teala Hazretleri ebeveyne iyilikle mukabele etmeyi, muamele etmeyi emrediyor.
Hocam şimdi bir ara vereceğiz ama hakikaten bu çok ilginç bir nokta. Yani Rabbimiz tevhidden sonra hemen anne baba hakkını ve onlara güzellikle davranılması gerektiğini nasıl böyle kendi adıyla zikrediyor. Hani evet. Bile ismini zikrettim diye. Hakikaten çok önemli bir nokta. Efendim birazdan hocamızla yapmış olduğumuz miras sohbetimize devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri, hepinizi bu tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile beraber Miraç sohbetimizin ikinci kısmında tekrar beraberiz. Hocam, Miraç kandilini tebrik ediyoruz bütün yine dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin. İsra suresinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiş 13 hükümden bahsettiniz.
Evet.
Bunların ilk ikisinin de bir tanesinin Rabbimizin kendisine ibadet edilmesi gerektiğini, diğeri de hemen adın yanında hemen ikinci olarak zikredilmiş olan anne babaya iyilikle, hüsn ile muamele idi.
Ayet-i kerimede yalnız enteresandır. Yani bu inen ayetlerde ebeveyne ihsan ile muamele yani bir lafızla bırakılmıyor.
Bırakılmıyor,
detaylandırılıyor.
Evet.
Bayağı da uzun, diğer emirlerdekinden çok daha farklı ve böyle düşünmeye sevk edici mesajlar da var orada. O yüzden onları istersen izin verirsen ayetleri okuyarak
buyurun
yapalım.
Hocam.
Diyor ki Allah Teala Hazretleri, yani imma yebluganna indekel kibara haduhuma ev kilahuma fela tekullahuma uffin ve la tenharuma. Yani anne babanızın her ikisi ya da ikisinden birisi sizin yanınızda yaşlılık çağına ulaşacak olurlarsa, yani şuyuh dediğimiz işte 65'ten sonrası herhalde öyle kabul ediyor Türkiye'de şimdi 65 yaş yaşlılık sınırı gibi ya. Yani böyle bir yaşlılık sınırına ulaşırlarsa oradan pir-i faniye doğru o zaman siz onlara siz olun üf demeyin. Niye? Çünkü insanoğlu yaşlandıkça
elden ayaktan düşüyor.
Önnekküsü fil halk. Başlangıçta dönüyor.
Evet, evet.
Yani
evet.
Çocukluğa dönüyor.
Çocuklaşıyor.
Çocukluğa evet. Dönüyor. Tavırları, davranışları, kaprisleri belki yerine göre oluyor, alıngan oluyor vesaire. Yani sizin söylediğinizi tam doğru anlamıyor veya anlamak istemiyor vesaire. Dolayısıyla yani çocuk gibi olduğu için bazen küsüp darılabiliyor veya çok anlamsız talepleri oluyor veya istekleri oluyor. Böyle bir durumla karşılaşırsınız diyor Allah Teala. Yani çünkü demans var, işte şimdi yeni bir takım yaşlılık hastalıkları var. İşte eskilerin bunama dedikleri,
Alzheimer var,
ateh dedikleri şeyler var. Bunların getirdiği bir takım
ağrılar. Erzeli ömür diyor değil mi hocam Kur'an-ı Kerim?
Erzeli ömür diyor. Evet. Evet. Hazreti Peygamber aslında Allah'a sığınıyor ondan. Allah erzeli ömür de. Sadece erzeli ömür yani atehle veya Alzheimer'a da sınır değil. Mesela insanın elden ayaktan kesilip tamamen başkasına bağımlı hale gelmesi de en zor dönem çünkü.
Evet,
yani yaşaması artık bir başkaları için yük oluyor. Öyle bir durum hakikaten kolay bir hadise.
İnsanın kendisi de büyük yük hocam.
Kendisi yani, de yük yani.
Psikolojik anlamda.
Aynen. Dolayısıyla böyle bir yaşlılık çağına ermişlerse ebeveyniniz diyor Allah Teala'sı. Sakın onlara yani siz canınızı sıkacak bir şey söylerlerse ne olur üf demeyin. Yeter ana ya, yeter baba. Çok uzatıyorsun demeyin. Yani gönlünü alacak şeyler söyleyin. Yani işte tamam hayal olur falan deyin. Ve la tenheruma. Azarlamayın onları ya. Yani çocuk azarlar gibi onları azarlamayın. Onlara ve kullehume kavlen kerim. Anacığım ya senin bize çok emeğin oldu. Sen biz anamızsın, sen biz babamızsın. Yani biz sana ne yapsak hakkını ödemeyiz. Sen sağ ol, canın sağ olsun senin filan gibi kerim bir sözle. Yani gönül alıcı böyle yumuşak sözlerle gönüllerini almaya bakın. Bunu da gereksizsin anlatıyor Allah Teala. Bak orada kalmıyor. Ne diyor? Vahfiz lehume cenahezzulli miner rahmeti. Yani rahmetten, merhametten tevazu kanatlarını üzerinize böyle indirin. İyice onların. Yani anne babanızın üzerine tevazu ile, merhametle, şefkatle yaklaşın ve Cenab-ı Hakk'a şöyle deyin. Ve kul rabbirhamhume kema rabbeyani sagira. Ya Rabbi bunlar beni küçükken böyle ne güzel terbiye etmişler, ne güzel merhametle, şefkatle bağırlarına basmışlardı. Sen de onları merhametinle muamele eyle ve onların bu halinde bana da sabır ver manasına.
Yani hocam oradaki dua aslında yani sen böyle yap demek yani.
Tabii. Ya Allah.
Yani rahmetle davran ve bunu da eğer kendi nefsine yediremiyorsan de ki çocukluğunu hatırla.
Onlar bana bunu yapmışlardı. Evet. Yani empati kur yani.
Empati kur yani. Evet.
Empati yap diyor Allah Teala Hazretleri. Çok enteresan. Küçükken onlar sana, onlar bana nasıl yapmışlar? Sen de bunlara böyle rahmetinle muamele et ya Rabbi diye dua ederek Cenab-ı Hak'tan da destek iste yani.
Evet.
Manevi olarak destek iste. Sakın böyle ağzından yanlış bir şey çıkmasın. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Gönlünüzdekini Allah biliyor. Kalbinize ne geçiyor? Allah çok iyi biliyor.
Zaten bu tasvirler de hadise değil mi hocam? O yani, gösteriyor yani.
Tabii. Yani gönlünüzde ufak tefek ağrazlar olabilir ama Hiç olmazsa ağzınızdan bunlar kırıcı olarak çıksın, kırıcı olarak yansımaz. Müthiş bir şey ya gerçekten.
Hakikaten gerçekten.
Muazzam bir
şey. Rabbimiz hakikaten hocam yani anne babanın hakkını hukuku nasıl koruyor ya? Müthiş yani, bir şey. Nasıl bir şey yani?
Evet, evet, evet. Yani aslında insanlığı korumak adına.
Evet, evet. Bu zaten çünkü anne baba hakkını korumak, evladı korumak demek. İnsanlığı korumak.
İnsanlığı korumak demek. Fe innehu kâne li evvâbîne gafûrâ. Allah kendisine gelenlere merhametlidir, gafurdur, bağışlayıcıdır. Hiç endişeniz olmasın. Yani gönlünüzde ufak tefek kaymalar olsa bile dilinizden çıkmasın bunlar.
Evet. Cenab-ı Hak. Muameleniz hüsnü olsun. Olsun.
Sonunda da yine ya Rabbi ya bir şeyler oldu galiba ama sen biliyorsun. Ben sana yöneliyorum. Sana evvabım. Dönmüşüm yüzümü. Evet. Sen beni bağışla diyerek yöneldiğin zaman Allah Teala size rahmetiyle muamele edecek. İşte buraya kadar böyle uzun şekilde Allah Teala ebeveynin, valideynin hukukuna müteallik mesajları ayrıntılandırarak verdi. Ondan sonra yakın akraba, miskin ve yolda kalmışlara da hakkının verilmesi. Yani Allah Teala aslında bir sosyal sorumluluk, bir farkındalık öğretiyor bize. Ne diyor? وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْز۪يرًا. Sen akrabana hakkını ver, miskine hakkını ver, yolda kalmışa, yani işte imkanı kısıtlanmış, seyahate gidememiş veya şeyini tamamlayamamış, tahsilini tamamlayamamış, onu da buraya dahil etmek lazım. Kimselere hakkını ver. Hakkı ne? وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
O da bir başka ayetten.
Oraya, oraya atıfta bulunuyor. Yani zenginlerin mallarında fukaranın isteyebilen ve isteyemeyen, fukaranın hakkı vardır. Akrabalık hakkı var, artı bir de fukara olduğu için insanlık ve Müslümanlık hakkı da var. Ona hakkını ver. Bir de miskini söylüyor özellikle. Şimdi miskin ile fakir birbirinden ayrı şeyler. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunlar hep el fukara ve mesakin diye sıralanıyor. İnsanlar bunu hepsini fakir zannediyor. Değil. Yani aslında tam bugünkü kullandığımız açlık sınırı, yoksulluk sınırı var ya.
Evet hocam.
Miskin aslında açlık sınırındaki insan demek. Hmm. Yani miskin kelimesinde bir sekinet var. Sekene yeskünü hareketsizlik var. Hmm. Yani insan ne zaman hareketsiz olur? Ya karnı
artık
aç olur.
Artık elini kaldıracak hali bile yok değil mi hocam?
Ya karnı aç olduğu zaman ya psikolojik bir travma geçirdiği zaman insan bitkindir. Kımıldayamaz. Yani aslında miskin kımıldayamayacak durumda olan. Açlıktan efendime söyleyeyim bakımsızlıktan efendim statüslükten neyse ne sayarsanız.
Yani düşkün yani. Düşkün. Tam düşmüş.
Düşkün. Yani işte o bahsettiğimiz açlık sınırında kadar yoksul olan kimse bu artık bir başkasının desteğine muhtaç. Onun yerinden kalkması için elinden tutmanız lazım. Yürümesi için koluna girmeniz lazım. Dolayısıyla ona hakkını ver diyor Allah Teala. Hmm. Yani onu görmüşsen bırakma orada orta yerde. Yani aslında bizim vicdanlarımıza bir sorumluluk yüklüyor Allah Teala Hazretleri. Devletin yapacağı işler var eyvallah. Zaten en büyük problem orada. Devlet bunları yapmaya başlayınca insanlar bu sorumluluklardan kendilerini azade zannediyorlar.
Evet hocam, o da sıkıntı.
Sıkıntı. Evet. Halbuki Allah Teala ve Peygamberimiz bunu bizim vicdanlarımıza, gönüllerimize havale ediyor. Bak siz sorumlusunuz bundan diyor yani. Yani dolayısıyla orada bir miskin varsa, orada bir yolda kalmış varsa, orada akrabanızdan bir çile çeken varsa bu sorumluluğu üzerinizdedir. Demek oluyor bu Şura gecesinde Allah Teala Hazretleri'nin ümmete gönderdiği mesajlardan birisi bu ilahi.
Zekat-ı failünü de böyle anlamak lazım değil mi hocam? Yani
tabii,
zekat yani. Hususunda diyelim devlet alıyor dağıtıyor diyelim. Evet. Siz hatta belli bir dönem gelir inşallah o günlerde gelir. Evet. Zekatı alır devlet burada zekat fonu var ben bunu dağıtıyorum der ama orada bile yine bir faillik yapması gerekiyor zekat verenin değil mi hocam?
Şimdi zekat-ı failün aslında çok önemli mesaj. Yani siz zekat vermek üzere faaliyet gösterin.
Evet.
Yani zekatı üretip zekat verecek konuma gelin. Ondan sonra da onu tekrar insanlara ulaşın. O bir faaliyet
aslında. Müteşebbis olun yani.
Tabii tabii tabii.
Sosyal müteşebbis.
Aynen yani üretin, evet. Ürettikten sonra da dağıtın. Evet. Yani o failun kelimesinin kullanılmış olması çok manidar. Yani iki anlam var failun. Yani hem zekat için faaliyette bulunun hem zekat üretmek için. Yani ekonomik gücünüzü artırmak üzere. Yani eli kolu bağ beklemeyin. Nasıl zekat
yani zekat kazanacak kıvama gel. Heh. Ondan sonra bir de ayrıca zekatı etkin dağıtmak.
Aynen öyle.
Değil mi hocam?
İki emir de var orada yani aslında. İki emir de var. Muhteşem bir şey.
Ya,
amilun
hocam.
Demiyor. Amil,
değil mi hocam?
Failun, yani,
failun diyor.
Amil çünkü zekat toplamak demek.
Evet.
zekat tahsildarlarına amil diyorlar.
Amil.
Yani bu fail. Yani sen zekatı üret ve zekatı dağıt. Evet. Muhteşem bir mana. Dolayısıyla burada da yani hakkını ver derken yani senin üzerinde bir hakkı var onun. Yani ya ben ne sorumluluğuma diyemezsin. Yani madem ki senin verecek imkanı var, vereceksin arkadaş. Yani geçen Mustafa Uzun dostumuz var. O Mahir Hoca'dan nakletti. Vasiyetinde Mahir Hoca demiş ki hanımına ben demiş aldığım maaşın hiç kullanmadan %2,5'unu bugüne kadar hep vererek yaşadım. Benden sonra maaşım sana intikal edecek. Sen de aldığın maaşın %2,5'unu eline değmeden fukaraya ver. Mustafa Uzun Hoca diyor ki ama ben diyor Mahir Hoca hocam yani biz daha zekat mükellefi değiliz ki sen bize zekat havli havelen şartı var. İşte nisap
üzerinden miktarı. Üzerinden bir sene geçecek.
Havli havelen sene evet. Geçmeye. Bir de nisap miktarı. Oğlum o zamana kadar fukaranın işi biter.
Hocam Mahir Hocamızın hakikaten bu konuda çok ilginç ölçüleri varmış.
Muhteşem.
Yani mesela dermiş ki taksiye binebilecek olan minibüse binerse minibüse binenlerin hakkından çalar. Bu ilginç bir şey hocam.
Muazzam bir şey.
Taksi verecek paran varsa git taksiye bin diyor. Niye minibüse biniyorsun diyor.
Evet. Bir de şeyle biz mülakat yapmıştık. Cemal Hoca'nın kızıyla. Cemal Öğüt Hoca'nın rahmetli. Evet. O demişti babam çarşıya gittiği zaman alışverişe pazara mutlaka bir çocuk bulur veya ona yükletir getirir. Kendisi getirebilecek gücü vardı. Ama ona da bir para vermek için vesile olsun diye onunla taşıttırırdı eşyayı falan. Çok hoşuma gitmişti benim yani.
Hocam aynısını orada o mülakat altı noktaya yayınlanmıştı hatırlarsanız. Evet. Oradan sütçü geçiyormuş zannediyorum. Bir geçmiş, iki geçmiş, üç geçmiş. Kızım süt alın. Baba vardı evde süt veya yoğurt. Alın. Kızım bu ihtiyacı olmasa buradan niye 2-3 defa geçsin? Evet, alın da bari çalın sonra ihtiyacını görün.
Satacak adamcağız.
Evet, evet.
Yani bu tabii eskilerin muhteşem bir ufku. Yani bu işte ilahi terbiyenin, yani Allah'ın Kur'an'ındaki emirleri iyi kavramanın, Efendimiz'in hayatındaki uygulamaları iyi görmenin evet. Ve o irfan geleneğinden aldıkları eğitimin bereketi bence.
Evet, evet. Yani
Sami Efendi Hazretleri de pazara çıktığı zamanlar mutlaka yanında bir küçük delikanlı bulundurur. Onun cebine harçlığını koyar. Onun vasıtasıyla evine getirtilmiş aldığı patlıcanı, domatesi vesaire. Bir de hiç ön taraftan almazmış o dizilenlerin. Arkasından ver evladım. Gözdeymiştir.
Gözdeymiştir diye değil mi hocam?
Enteresan şeyler gerçekten.
Evet. Hocam fakirle miskin arasındaki farkı izah ediyorduk.
Evet. İşte dolayısıyla fakirle miskin arasındaki fark birisi açlık sınırında miskin. Fakir de yoksulluk sınırında. Yani geliri giderine yetmiyor. Yani bir maaşı var, bir imkanları var ama yetemiyor, yetiştiremiyor. Çocuğuna yetmiyor, oğlunu evlendiremiyor. Ve hani bileyim işte şunu yapıyorsa bunu yapamıyor. Bu fakir. Bir de tabii ondan sonra işlerin hepsini gören zengin var, gani var.
Bir de hocam şey de var, fakirle ilgili. Hani fakir normalde baktığın zaman böyle vakarından hatta sen onu zengin bile zannedebilirsin. Sen diyor simalarından tanırsın onu. Evet,
tahsebuhumul cahilu aniye. Tahsebuhumul cahilu aniye. Cahil bilmeyenler onu zengin zannederler. Evet. Çünkü onlar iffetlerinden istemedikleri için o şeyi gösterirler ya, vakarı gösterirler. Muhteşem bir şey.
Dolayısıyla miskin zaten düşkün olduğu için herkes onu görebiliyor. Ona tabii. Yardım kolay.
Evet.
Ama fakir simasından tanınması gereken bir
aynen.
Şey.
Aynen. Yani onun duruşundan ve yani bileyim işte halinden, tavrından komşusu, arkadaşı, yakını fark etmesi lazım. Zaten eskiler genellikle bunu hep söylerler. Yani arkadaşı kendisinden para istediği zaman yazık olsun, yazıklar olsun bana ya. Ben fark etmeliydim. Senin evet. ihtiyacını derlermiş yani. Evet. Muhteşem bir şey tabii ya.
Yani, şimdi ikinci arkadaşlığı bitiyor Temel'cim. Arkadaşlığı bitiriyor.
İlişkiyi kesiyor. Bize bir şey umuyormuş meğer ya falan diye.
Hocam o diğer 13 evet. emir
devam edelim isterseniz.
Gitsek, evet.
Ondan sonra işte döküp saçmayın verirken de dikkat edin. Ya çok fazla da şey yapmayın manasını Allah Teala Hazretleri vermeye de ölçülü olmayı emrediyor. Yani adamı da verirken iyice böyle hoplatıp zıplatıp.
Ne elini sıkacaksın ne de böyle bir.
Orta halde.
Ortayı tutmak lazım.
Biraz sonra tam iktisat üzere olmayla ilgili emir de var. Ona isterseniz geçelim. Çünkü evet. tamamını sayma imkanı olmayacak herhalde. Ve la tec'al yedeke maluleten ila unukuki. Muhteşem bir ifade. Yani kolunu boynuna bağlı gibi tutma. Hani kol kırılır, alçıya alırlar. Alçıdaki kol da boyuna asılır. Böyle boynu asılı, açılı bir kol cebe girmez. Hiç uyarını oynamaz zaten.
Evet.
Ha sen parana hükmederken sakın ha böyle olma. Yani elin boynuna bağlı veya cebinde akrep var derler.
Cebinde akrep var derler değil mi hocam?
Öyle olma. Yani elin cebine gitsin gelsin. Yani oradan çıkacak parayla fukarayı, düşkünleri veya ne bileyim çocukları, gençleri sevindir manasına Allah Teala size öyle söylüyor. Ve la tebsutha küllel bast. Ama büsbütün de böyle eli açık, avucundakinin hepsini tüketecek şekilde de olma. Çünkü öyle olursan sonunda tüh be ben ne zengin adamdım, bu durumda düşük adam mıydım diye şey yaparsın. Hüzünle, hüsranla kendi kendine dövünürsün.
Yani bir anda yağıp bitme, böyle ipil ipil.
Zamanı geldikse, yeri geldikse onun ihtiyacını görecek şekilde ver. Çünkü Allah Teala herkesi zengin kılmaz, herkesi fakir de yapmaz. İnne rabbeke yebsutur rızka limen yeşâ ve yaktır. Dilediğine zenginlik verir, dilediğine fukaralık verir. O onun elinde. Dolayısıyla sen, sana verilmiş olan imkan varsa o imkanı ölçülü bir şekilde başkalarıyla paylaşmasını bil. Onların dertlerinden haberdar ol. Bu imkanların senin tasarrufunda ama sana ait olmadığını unutma. Sen sahibi Allah Teala. Evet. Sen emanetçisin. Bu emaneti ne kadar değerlendiriyorsun? Görelim bakalım.
Hocam bu yebsutla yakbiz. Aslında işte yakbiz normalde sadra ait olunca yebsut yakbiz oluyor ama rızık söz konusu olunca yapsut ve yaktır oluyor.
Yaktır. Evet. Yani daralma.
Daralma. Evet. Takdir etmek aslında. Bir ölçü tabii. Yani. Yine orada bir ölçüyle verilmiş oluyor.
Aynen. Tabii o şeyde kadara kelimesinde bir kudret, miktar.
Miktar var.
Aynı kökten geldiği için o da var. Yani o Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle bazen çok geniş, bazen biraz daha dar ölçüde, miktarda verdiğini ifade ediyor. Sonra beşinci emir, açlık korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Evet. İsterseniz sıralayarak gidelim.
Hemen sıralayarak gidelim. Biraz vaktimiz azalmış hocam. Evet.
Zinaya yaklaşmayın mesela. Hmm. Zina yasağından öte zinaya yaklaşmayın diyor. Yani zina zaten haram. Siz seddi zerai yapın. Yani önden tedbir alın. Harama düşmek ihtimali olan yerlerde o mevzilere dolaşmayın.
Uçurmaya yaklaşmayın. Hayır,
oraya yaklaşmayın. Evet. O vadide dolaşmayın diyor Allah Teala dedi. Ve bunun çok çirkin bir iş olduğunu ve sonucunun nüfussuzlaşma belası olduğunu aslında bir bakıma söylüyor. Sonra çocuklarınızı, insanları şey öldürmeyin, haksız yere insanları öldürmeyin. Yani cana kıymayın.
Cana kıymayın.
Bu çok önemli bir ilahi emir. Ondan sonra efendim yetim malı yemeyin. Yetim malı, hatta ona da aynı zinada olduğu gibi yaklaşmayın diyor. Ve la takrabu malel yetim. Yetimin malına sakın ola yaklaşmayın. Meğer ki onun malını korumak adıyla onun ergenlik çağına ermesine kadar yani bir gözetimde destek olabilirsin, ona izin var. İlla billeti ahsen hatta yebluğa şüdde. Yani iyilik, iyi ve ihsanda bulunmak için yap. Sırtı pek olana kadar, yani bülüğe erinceye kadar. Ama onun dışında yetim malına elini sürme, yaklaşma. Yani hamisi yok, efendim vasisi yok vesairesi yok diye böyle bir iştahla yetim malına elinizi sürmeyin. Çünkü yetimler toplumun vicdanlarına emanet edilmiş insanlardır. O manada önemli. Ahde vefa gösterin diyor. 9. emirde ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mesûle. Söz verdiniz, imza attınız bir işe, mutlaka onun arkasında durun. Yani söz senettir, namustur. Dolayısıyla sözünüzden caymayın. Ölçü ve tartılarda dikkatli davranın. Yani ölçerken aldığınız zaman da verirken de. Bu genellikle farklı oluyormuş meğer. Yani alırken işte kendine göre nalinci keser gibi şey yapıyor insanlar. Satarken eksik tartıyor. Allah korusun. İkisine de dikkat çekiyor Allah Teala Hazretleri. Bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin. Bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin. Çünkü bilmediğin şeyin peşine düştüğü zaman insan yanılma ihtimali, yanıltma ihtimali çok fazladır. Ve unutmayın ki diyor Allah Teala, kulak, göz ve kalp. Bunlar yaptıklarından, ettiklerinden sorumludurlar. Çünkü bir iradeyle yapıyorlar yaptıklarını, bir tercihle yapıyorlar. O bakımdan bunların da sorumlu olduğunu unutmayın. Büyüklük taslamaktan sakının. Yani yürürken ayağınızı böyle güp güp yere vurup ben dağları ben yarattım, boyum dağları geçer haşa gibi bir varlık iddiasında bulunmayın. Ve Bütün bunların hepsi beğenilmeyen kötü şeylerdir. Bunlardan Allah'a sığının diyor Allah Teala Hazretleri bu 13 emirde.
Hocam şimdi aslında herhangi bir kutsi gecenin de son tahlilde belki en feyizli istifadesi bu tür bir Kur'an ayetleriyle buluşmak.
Evet.
Dolayısıyla bize ne indirildi onu anlamaya çalışmak oluyor. Ben bu anlamda da Allah razı olsun bu 13 emirle Miraç gecesinin çok önemli mesajlarının verildiğini düşünüyorum. Yine de bizi izleyen veya dinleyen seyircilerimizin, dinleyicilerimizin gece biz ne yapalım? Bu geceye özel bir namaz var mıdır gibi bir sorusu
şimdi,
olabilir.
Yani Miracı bizim de Miraç gibi yaşamamız önemli. Yani biz elbette Hazreti Peygamber gibi sema katlarına uruç edecek değiliz. Yani bizim Miracımız kendi gönül semamıza uruç ile olur. Oraya yükselmekle olur. Bizim burakımız, hüdüdümüz yok. Hazreti Peygamber'e tahsis edilenler gibi. Bizim burakımız, bizim itikadımızdır, imanımızdır, ihsan kıvamındaki algılarımızdır. Efendim bizim refrefimiz de amellerimizdir, tevbelerimizdir, Cenab-ı Hakk'a yönelişimizdir. Dolayısıyla biz böyle bir günde tecdid-i iman ile, tevbe ve istiğfar ile Cenab-ı Hakk'a yönelmek, belki bir miktar Kur'an-ı Kerim okuyup, ondan sonra belki Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun şekilde gece birkaç zekat nafile namaz kılıp dua etmek ve bu geceyi tes'id edecek, kutlayacak eşleri, dostları telefonla, mesajla ve bizzat ziyaret ederek akrabadan aile büyüklerini ziyaret ederek değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü asıl olan böyle gecelerde önce Cenab-ı Hak'la ilişkilerimizi gözden geçirmek, sonra insanlarla münasebetlerimizi tasih ve tamir etmektir diye düşünüyorum.
Yani nefsin zemininden gönlün semasına miracımız olsun.
Uruç olsun, evet.
İnşallah Cenab-ı Hak o manada tekrar mübarek eylesin efendim.
Evet, bütün seyircilerimizin ve dinleyicilerimizin mübarek Miraç kandillerini tebrik ediyoruz.
Tebrik ediyoruz efendim. Cenab-ı Hak daha nicelerini eriştirsin. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.